Ayrım 4:36. Akşamın daha erken saatlerinde her şeyi toparladıktan, o gün öğleden sonra kuaföre gidip fön çektirdiğim saçlarıma dokunmadan, duşumu da aldıktan sonra odaların bomboş haline baktıkça yüreğim burkulmuştu. O boş odalarda iyice bunalacağımı anlayınca terasa attım kendimi. Bodrumda hiç yer kalmadığı için olduğu yerde öylece bıraktım, her yanı pas tutmuş salıncağa boydan boyu uzandım ve gözlerimi kapayıp akşamlardan bir akşam seçtim kendime. Akşam seçmece. Küçüklüğümden beri Gül annemle oynadığımız oyunlardan biriydi bu da. Ne zaman bunalsak, ne zaman canımız fena halde sıkılsa, karşılık geçer, bir akşam seçerdi kendimize. Sesin hikayesi gibi öyle uyduruk bir oyun değildi bu. Bildiğimiz, her anın sonuna dek yaşadığımız akşamlardan biriydi. Değil mi ki, o bizim akşamımızdı ve güzel bir akşamdı. Babamızın evi gibi teklifsizce içine girer, yeniden yaşardık. O akşam da terasta oturuyorduk. Sevdiğini biliyorum ya, sütlü kahve yapmıştım emin dayıya. Masanın iki başına geçmiş sessizce karşı kıyıları seyrediyorduk. Önce o bozdu sessizliği. Bakışlarını Eskişehir'den ayırmadan içini çekti. Yazık oldu bu canım İstanbul'a. Çok yazık oldu. Kelimeler hiç düşünmeden öylesine bir çırpıda çıkıverdi ağzımdan. İstanbul diye bir şey yok aslında Emin dayı. Bence onu da biz uydurduk deyivermişim. Önümdeki fincana eğildim. Kaşığımı şekeri çoktan erimiş kahvenin içinde yavaş yavaş çevirirken Emin dayının göz ucuyla beni izlediğinin farkındaydım aslında. Yaşlı, yorgun bakışlarının yüzümde, saçlarımda, ellerimde dolanan sıcaklığını bile hissettim. Yüreğim öyle yaralı, içim öyle doluydu ki korktum kendimden. Başımı kaldırıp onunla göz göze gelmekten korktum. Elimdeki kaşığı bıraksaydım, başımı kaldırsaydım, bir kez Emin dayıya baksaydım, daha fazla tutamayacaktım kendimi, tutamayacaktım, oracıkta sular seller gibi şıpır şıpır ağlamaya başlayacaktım. Sağ olsun, galiba Emin dayı anladı halimi. Bakışını benden aldı, bir süre hiç sesini çıkarmadan ağır ağır sütlü kahvesini yudumladı. Neden sonra sessizliği bozup söze başladı. Kızım, bak sana bir şey söyleyeceğim. Ben bir karar verdim, neyim var neyim yok satıp gidiyorum buralardan. San Francisco'ya yeğenlerimin yanına yerleşeceğim. Çocuklar sağ olsunlar, çağırıyorlar beni. Sadece yaşamak için değil, ölmek için de insana insan lazım. 80 küsur yaşıma geldim. Benim bundan sonra etrafımda 3-5 insandan başka neye ihtiyacım olur ki? Çocukların elleri sıkışmış biraz. Buradan götüreceğim para onların işini görür. Zaten ben öldükten sonra hepsi onlara kalmayacak mı? Hiç değilse gözüm görür, elim ayağım tutarken hep beraber süreriz sefasını. Gitmesine gideceğim ama aklım sende kalacak kızım. Ne yaparsın? Dünyanın hali böyle. Hayat hep gülmüyor insanın yüzüne. Farkındayım. Annen de ölünce sen iyice yalnız kaldın buralarda. Olmadı, dükkanı kapattım diyorsun. Madem seni buraya bağlayan bir şey kalmadı, ben diyorum ki seni de alsam götürsem ne dersin gülüm? Gittim, gözümle gördüm, kocaman 7-8 odalı evleri var bizimkilerin. Elbet sen de benimle birlikte bir yere sığarsın bir müddet. Sonra da bakarız çaresine. Daha çok gençsin, mutlak tutarsın bir şeylerin ucundan. Biliyorum, benim işim kolay. Ne de olsa ben oraya ölmeye gidiyorum. Ama dedim ya, sen çok gençsin daha. Tek başına ne yapacaksın buralarda? Nasıl olsa lisanın var. Çar çabuk alışırsın. Ha gülüm, ne dersin? İşte böyle pat diye söyleyiverdi. Öylesine şaşırmıştım ki ne diyeceğimi bilemedim hemen. Sustum kaldım bir süre. Şimdi ben ailemin 5 kuşak kadınlarına yuva olmuş bu mekanı, her şeyi olduğu gibi burada bırakacak ve dünyanın öbür ucuna, ta San Francisco'ya mı gidecektim? Yok, olacak şey değildi bu. Anlaşılan o ki Emin dayının bu şehirden ayrılırken beni o evde tek başıma bırakmaya pek niyeti yoktu. Çenesine kuvvetli, sözüne sohbetine doyum olmayan adamlardandır. Konuştukça o güne dek yalnızca filmlerden bildiğim San Francisco şehrinin sokaklarını, köprülerini, evlerini, insanlarını anlattıkça yavaş yavaş ruh halimi değiştirmeyi, beni etkilemeyi başarmıştı. Böyle böyle saatler geçti aradan. Sanırım gece yarısına yakındı. İlk kez o zaman hiçbir tanığı olmayan bir bakkanın sahiciliğinden çok şey yitirebileceği fikri geçti aklımdan. Öyleyse ben de 35 yıllık bu enkazın bütün tanıklarından uzak bir yerde yeniden, aslında neden olmasın, belki de, ha şöyle dedi Emin dayı, inan bana kızım, senin için en doğrusu bu. Ne yapacaksın burada, bu koca evde bir başına? Ama Emin dayı dedim son bir tereddütle, bunca eşya, bunca anı, nasıl bırakırım, yapamam, bu evden ayrılırsam kaybolurum ben. Biliyorum kızım dedi. Buraların sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden vaktiyle kıyamadım ya Gülsema'yı. Konak yıkılıp da yerine bu apartman yapılınca yerinden yurdundan olsun istemedim. Bu daireyi aldığımda onun da prensesin de yüzü nasıl gülmüştü. Benim için kolay mı sanıyorsun? Merak etme, satmayacağım. Bir bunu bırakacağım İstanbul'da. Veririz kiraya, geçer gideriz. Aşağıda koskoca bodrum var. Koyarsın oraya eşyalarını. Olmadı, bir gün dönmek için icap ederse geçer oturursun evinde. Peki dedim yarım ağız. Sen ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Yani işlerimi yoluna koyup evi boşaltmak için ne kadar vaktim var? Bir ay dedi. Bir ayda halledersin değil mi? Hallederim dedim. Aklıma üşüşen bin bir sorunun arasından. Güzel dedi. Ayağa kalktı. Şimdi ben gideyim. Sen de iyice bir düşün taşın. Sonra yine konuşuruz. Gerçekten yapabilir miydim bunu? Her şeyi olduğu gibi bırakıp bambaşka bir yere gidebilir miydim? Yeni bir hayata başlayabilir miydim? O akşam Emin dayıyı gönderdikten sonra kendi kendime kalıp bütün soruları tek tek bir kez daha aklımdan geçirdikten, hepsini enine boyuna düşünüp taşındıktan sonra sabaha karşı kararımı verdim. Cesaret gülüm dedim kendime. Cesaret. Sonunda kurtulacaktım. Kaç yıldır üzerime yapışıp kalan bu ataletten, kötü kader mi demeli, makus talih mi, her neyse, çekip sıyıracaktım kendimi elinden. Hayatıma sahip çıkacak, her şeye yeniden başlayacaktım. Bu gül mezarlığından çıkıp gün ışığına kavuşacaktım. Oh, rahatlamıştım. Uzun zamandır ilk kez öyle büyük bir hafiflik, öyle bir ferahlık çökmüştü ki üzerime. İşte o akşam, son birkaç yıldır yaşadığım en güzel akşamdı. Anlaşıldı. Gökannemin salıncağına uzanıp akşam seçmece oyunu oynarken uyuyakalmışım ben. Demek ki gerçekten de bir rüyadaydım. Öyleyse şimdilik her şey yolunda sayılırdı, sabah olacaktı, cep telefonumun alarmı çaldığında bu berbat rüyadan uyanacaktım. İki valizimi, biletimi ve paramı alıp doğruca havaalanına Emin dayıyla buluşmaya gidecektim. Bu saçma sapan düşte bu kör kuyunun başındaki kör at ne derse desin birkaç saat sonra bu şehirden çıkıp gitmiş olacaktım. Düşündükçe kırmızı balıklı havuzdan, rengarenk güllerden, cennet bahçesinden hepsinden vazgeçtim de bir tek o martıya kıyamadım. Hayatımda gördüğüm en güzel martının, yıldızlarla yüklü pırıl pırıl gökyüzünün altındaki o unutulmaz dansının kısacık bir rüyanın ömrüyle sınırlı olduğunu düşünmek içime dokundu nedense. Keşke dedim, her şey bir yana, bari o martı ve muhteşem dansı gerçek olsaydı. Yapamadım, evirdim çevirdim, koydum kaldırdım o martıyı, o rüyanın dışına çıkaramadım. Peki ya rüya değilse, gerçekten bir rüyada olup olmadığımdan nasıl emin olacaktım? Hadi diyelim ki rüyaydı, o halde bu rüyadan nasıl çıkacaktım? Ortada cep telefonumun alarmından başka güvenebileceğim hiçbir şeyin olmaması haddinden fazla ümit kırıcıydı. Yani rüya neredeydi, ben neredeydim? Sabah 6'da o telefonun çaldığı yerde olacak mıydım acaba? O alarmı duyacak mıydım? Ya duyamazsam, uyanamazsam, zamanında havaalanında olamazsam, Emin dayıyla buluşamazsam? İçinde bulunduğum durumun önümüzdeki saatlerde pekala çok daha vahim sonuçlara yol açabileceğini düşündükçe elim ayağım birbirine dolanmaya başlamıştı. Bir şeyler yapmalıydım. Kesinlikle bir an önce bir şeyler yapmalı, rüya ya da değil. Giderek daha da ürkütücü bir hal alan bu bilinmezlikten sıyrılıp kurtarmalıydım kendimi. Bu kör at az önce, yanılıyorsun gülüm, bu bir oyun değil dememiş miydi? Öyleyse bütün bunların bir rüya olup olmadığını ondan iyi kim bilebilirdi ki? Hay Allah, daha şimdi ona ağzıma geleni söylemişken, ah gülüm hep böyle yaparsın, önünü arkasını düşünmeden, akılsız, boş boğaz, patavatsız gülüm. Ben kabalık ettiğim için bağışlayın lütfen. İnanın öyle söylemek istememiştim. Aslında perçeminiz çok güzel biliyor musunuz? Yani değişik bir hava veriyor size. Evet evet, kesinlikle farklı bir hava. Teşekkür ederim dedi soylu bir nezaketle, yaltaklandığımı hiç anlamamış gibi. Ben birinci sınıf bir Anadolu kısrağıyla bir Arap atının yasak aşklarının meyvesiyim. Annem zamanında Nikomidya yöresinin en güzel kısrağıymış. Boyu bosu, endamı yerinde. Sahibi onu İstanbul'dan getireceği bir İngiliz atıyla çiftleştirmeyi koymuş kafasına ama gönül bu. Ferman dinler mi? Bir gün nasıl yaptıysa seyislerin elinden kurtulup denize doğru rüzgar gibi uçarak gözden kaybolmuş. Biz atlar, siz insanlar kadar iyi göremeyiz belki ama sesleri ve kokuları duyabilme yetimiz sizinkinden çok daha güçlüdür. Annem de çok uzaklardan babamın sesini ve kokusunu duymuş olmalı. Kıyıya vardığında etrafında beyaz köpükler oluşturarak dalgaları yara yara kara yağız bir Arap atı çıkıp gelmiş suyun içinden. Gözlerden ırak o kumsalda, oracıkta sevmişler birbirlerini. Doya doya sevişmişler. Ben böyle geldim bu dünyaya. Bedenimin aklını annemden, kara perçemimi de babamdan alarak geldim. Tıpkı Gül Nihal'in ve Gül Sema'nın adlarını koyduğu gibi benim adımı da ismi Gül koydu. Gül Civan dediler bana. Yarım kan Arap atı olduğum için uzun yıllar binek atı olarak kullandılar. Sen asıl o zamanlar görecektin beni. Ders adette sultanların, paşaların atlarıyla eş tutar, parmakla gösterirlerdi. Sonra sesi uçsuz bucaksız doğanın içinde insana yaşamın sonsuzluğunu anımsatan hiç tükenmeyecek bir mırıltı gibiydi. Hayat işte. Bir de baktım buradayım. Bu kuyunun başında hayatımın baharında dolap beygiri oldum kısaca. Neden sonra atın sustuğunu fark edince nezaketen mırıldandım. Hacin tarafları bir yana, güzel bir hikayeniz var aslında. Derin bir iç çekti. Ya işte böyle dedi. Ben bir kırmayım anlayacağım. Tıpkı senin gibi. Allah Allah, ne ilgisi vardı şimdi? Siz dedim, babamın Kürt kökenli oluşundan söz ediyorsunuz galiba. Hafifçe kişnedi, alaylı bir şeyler vardı sesinin tınısında. Sen de çok televizyon seyrediyorsun anlaşılan. Yanılıyorsun, sadece babanın Kürt oluşundan söz etmiyorum. Çok daha öncesinden söz ediyorum ben. Öncesi? Diye yüksek sesle düşünmeye başladım. Her şeyi bildiğinize göre dedemi de tanıyorsunuzdur. Öz be öz Türktür kendisi. Her neyse, konumuz bu değil aslında. Bakın ben size, derin bir soluk aldıktan sonra gerisini beklemeden lafımın arasına girdi. Gülüm dedi, uzun bir yolculuğa çıkacağını biliyorum. Ama ben sana az önce ne söylemiştim hatırlıyor musun? Duraksadım. Hatırlıyorum elbette. Siz İstanbul'dan gidemezsin demiştiniz. Hı hı, bak gülüm, biz senin bu yolculuğa çıkmak için biraz acele ettiğini düşünüyoruz. Acele mi? Dedim şaşkınlıkla. Kusura bakayım ama 35 yaşındayım ben. Yani şairin yolun yarısı dediği yaştayım. 35 yaşında olmak korkutuyor mu seni? Yo diye omuz silktim. Neden korkacakmışım? 35 yaş öyledir. Biraz korkutur insanı. Ölmek için çok erken, yeniden başlamak içinse yeterince geçtir. Heh diye alayla gülümsedim. İnadına yaptım bunu. Her şeyi biliyorsunuz ama anneannemin anneannesini gördüğümü unuttunuz galiba. Bir düşünün, kaç kişiye nasip olur böylesi? Anneannemin anneannesi diyorum size. İsmi Gül, namı diğer prenses. Öldüğünde 90'ını geçmişti. Onun kızı da Gül Sema, yani benim gökannem 80'inde öldü. Ne kadar uzun ömürlü bir ailem olduğunu varın siz düşünün artık. Gül annem de Gül annem de normal ömürlerini sürselerdi. Neyse, yeniden başlamak için 35 yaş hiç de geç sayılmaz. İnanın benim için geç sayılmaz. Her neyse diye kestirip attı. Dedim ya, biz bu yolculuğa çıkmak için biraz aceleci davrandığını düşünüyoruz. İyi ama siz kimsiniz diye üsteledim. O tuhaf kişineme yeniden girdi aramıza. Boşuna yorma beni gülüm. Gül Nihal'le ismi Gül'den sonra gökannenle günannenden yani Gülsema ile Gülizar'dan ve tabii bir de hiç duymak istemesen de Gülannenden Gülsün'den söz ettiğimi gayet iyi biliyorsun. Kan beynime sıçradı. O öfkeyle avuzum çıktığı kadar bağırmaya başlamıştım. Kimin oyunu bu, hangisinin, anlamıyorum, neden peşin bırakmıyorlar. Ne yapsaydım yani, diri diri Gül mezarlığına mı gömseydim kendimi. 35 yılımı onların hayatlarından geriye kalanlarla geçirdim, yetmedi mi? Kendime ait bir hayatım olamayacak mı benim? Üzülme dedi sesinde sahici bir şefkatle. Hepimizin istediği en son şey senin üzülmendir, biliyorsun bunu. Çaresizlik içinde inledim. O zaman ne? Benden ne istiyorsunuz? Birdenbire sesinin havası değişti, alabildiğini ciddiydi bu kez. Kayıp bir masalı bulmanı istiyoruz gülüm. Nasıl şaşırdığımı anlatamam. Kayıp masal mı? Ne masalı? İstanbul'un kayıp masalı. Bilirsin, İstanbul'a dair çok masal söylendi, anlatıldı asırdan asra, dilden dile dolaştı ama bu arada bazı masallar da kalabalığa karışıp kayboldular. Ne iyi ki şehrin orasına burasına saklı kayıp masalların meraklıları var. Masal avcıları diyoruz biz bunlara. Büyük mücadelelerle ara sıra yeni bir masalı daha gün yüzüne çıkarıyorlar. Ama yetmiyor gülüm. Sen 35 yılını bu şehirde yaşadın. Buraya bir borcun var ve onlar, geride bıraktığın ailen, senin bu borcu ödemeden bu şehirden gitmeni istemiyorlar. Ben ne yapabilirim diye kekeledim şaşkınlıkla. Yani o masal avcısı dediklerinizden değilim ki. Hem adı üstünde masal bu. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Nerede, nasıl bulunur hiç bilmem. Merak etme dedi, ben yardım edeceğim sana. Sesinin tonundan, duruşundan belliydi. Bu işten kolay kolay yakamı sıyıramayacaktım. Bakın çok naziksiniz. Yardımseverliğiniz de çok hoş ama şurada sadece birkaç saatim kaldı. Biliyorsunuz sabah 6'da çıkmam lazım bu evden. Bu kadar kısa sürede, yani ben şimdilik bu görevin dışında tutsanız, isterseniz borcum olsun bir daha İstanbul'a geldiğimde. Üzgünüm gülüm dedi bir kez daha. Bu masalı bulmadan İstanbul'dan gidemezsin. Allah'ım nasıl bir saçmalıktı bu böyle, inat etmenin bir yararı yoktu ama bu kör atın suyuna gitmekten başka çare gelmedi aklıma. Peki ne dersiniz, yapabilir miyim? Sabah 6'ya dek bu işin altından kalkabilir miyim sizce? Dediğim gibi ben sana elinden geldiğince yardımcı olacağım ama gerisi sana kalmış. Şimdi bana sorarsan boşuna oyalanma burada, bir an önce git ve kayıp masalı ara. Ama nereye, söyleyin nereye gitmem lazım, hemen gideyim. Başını denizden alıp sağa geriye doğru çevirdi. Ben senin yerinde olsaydım oraya, Martı'nın gittiği yere giderdim. Martı mı dedim büyük bir heyecanla. Bir an için her şeyi unutmuştum. Yani siz de o Martı'yı gördünüz öyle mi? Bu kör at bile gördüğüne göre o yıldızlı, lacivert gökyüzlü gecesinin içinde süzülen, geniş, beyaz kanatları tanrıların el çırparak eşlik ettiği o semavi dansı gerçekti demek ki. Martı gerçekti. Kadıköy'e mi diye sordum heyecanla. Martı benim gördüğüm aşağıya, Kadıköy iskelesine doğru gitti. Gerçi biraz kafası karışık bir martıydı ama. O martı trenlerin ve gemilerin evine gitti gülüm. Derken biraz tedirgindi. Her şeyi bildiğine göre böylesi de son derece doğaldı elbette. Durduk yere yüzüme okkalı bir tokat atsaydı ancak bu kadar bozum olurdum. Trenlerin ve gemilerin evi mi diye sordum. Kas katı buz gibi bir sesle. Hayır, oraya gitmem. Yemin ettim ben. Dünya yıkılsa yine de Haydarpaşa garına gitmem. Başını dosdoğru yüzüme çevirdi. Gözümün ta içine bakar gibiydi. Böyle yapma. Orayı seversin sen. Haydarpaşa garını hep sevdin. Onların yüzünden diye çaresiz bir isyanla omuz silktim. Ben değil, onlar severlerdi asıl. Hepsi severdi. Orada anıları vardı. Benim yok ki. Haydarpaşa garında hiç güzel anım yok. Ama İstanbul'un kayıp masalı orada bekliyor seni dedi. Sana sadece hemen yola çıkıp o masalı bulmak kalıyor. Bu da başka bir oyunmuş şimdi diye diklendim. Hayır, gitmeyecektim işte. Ne olursa olsun hiçbir kuvvet Haydarpaşa garına gitmeye ikna edemezdi beni. Hep aynı şeyi sorup duruyorsun diye sıkıştı. Bu akşam yeterince oyun oynadın. Başka oyun yok sana. Bu otoriter baş öğretmen iddialarını kolay kolay pabuç bırakacak değildim. Ne yani? Başka bir yere gidemez miyim dedim. İstanbul'u bütün kayıp masalları Haydarpaşa garında mı saklı şimdi? Bak gülüm, bu işi tamamlayıp sabah 6'da yola çıkmayı gerçekten istiyor musun sen? Ne biçim bir soru bu diye söylendim bıkkınlıkla. Kaç saattir ne konuşuyoruz burada? Öyleyse hadi çöz beni de bir an önce yola çıkalım. Siz de mi geliyorsunuz dedim hayretli. Oraya başka nasıl gidebilirsin ki? Hadi durma, çöz beni. Boşa zaman kaybetmeyelim artık. Şaşkınlıktan neredeyse küçük dilimi yutmak üzereydim. Ne yani? Şimdi ben bu atla... O ise sabırsız bir edayla olduğu yerde kıpırdanarak kısa kısa kişnedi. Hadi gülüm, atlasana. Elim ayağım birbirine dolaşmıştı. Neyi nasıl söyleyeceğimi şaşırdım. Kekeledim ister istemez. Ama ben daha önce hiç atabilmedim ki. Üstelik siz... Körsünüz diyecektim ama lafı ağzıma tıkadı. Daha önce hiç gece yarısı bir atla sohbet etmiş miydin? Az sonra size saklı gecenin mor hareli karanlığında mühürdardan aşağı tramvay yolu boyunca uçup giderken anladım ne demek istediğini. Bacaklarımı iki yandan sıkıca onun böğrüne yapıştırmış, başımı boynuna eğmiş, yılların at binme ustaları gibi onunla yek vücut olmuş gibiydim. Gerçekten çok iyi gidiyorsunuz dedim. Öyle özlemişim ki dedi soluk soluğa. Alıp başım yollara çıkmayı öyle özlemişim ki. Onu ilk kez gördüğüm andan itibaren aklıma takılmıştı. Duygularını böylesine coşkulu bir samimiyetle ortaya koyuşundaki cesaretle sordum. Sakıncası yoksa sorabilir miyim? Nasıl kaybettiniz gözlerinizi? Bir şeyler söyleyecekken son anda vazgeçti sanki. Uzun hikaye. Başka bir vakit anlatırım sana. Ama yeter artık bu resmiyet. Kaç saattir sohbet ediyor şurada. Sizli bizli olur mu böyle? Üzgünüm ama ben böyle yetiştirildim dedim. Yeni tanıştığım insanlarla öyle hemen senli benli olamam. Ah Gülsema, ah Gülsema diye inledi. Ne ağzı bozuk, ne deli bir kızdır o. Bilmem nasıl becerdi seni bu kadar çıt kırıldım yetiştirmeyi. Bu kadarı da fazlaydı ama. Çıt kırıldığım neyse de kimse Gökannem hakkında böyle konuşamazdı. Ne o, kızdın mı bana? Sanırım aklımdan geçenleri okuduğunu o sırada fark ettim. Yanılıyorsunuz. Yeri geldiğinde küfretmekten kaçınmadığı doğrudur. Ama deli değildi Gökannem. Üstelik artık aramızda olmayan biri için böyle konuşmanız da... Hiç aldırmadan lafımı kesip gevrek gevrek araya girdi. Hadi ama gülüm, seninkiler iyiydiler, hoştular da... Laf aramızda hepsi biraz terelelliydiler. Doğru değil diye bağırmaya başlamışım. Ailem hakkında böyle konuşamazsınız. Ne demek terelelli? Hayır efendim, deli değildi onlar. Hiçbiri deli değildi. Sadece kolay mıydı sanıyorsunuz? Biz her şeye rağmen iyi bir aileydik. Severdik birbirimizi. Hem de çok severdik. Siz biliyor musunuz ki prenses öldüğünde Gökannem bana... Kadıköy iskelesine varmıştık. Koca rıhtımda incin top oynuyordu. Durun diye bağırdım birden. Durun, buldum. Öyle canhıraş bir sesle bağırmış olmalıyım ki asfaltı döven nal seslerine rağmen o ana dek hiç istiflerini bozmadan kıyı boyunca yan yana dizilmiş bu sessiz, sakin geceyi seyreden martılarla karabataklar hep birden havalanıp çığlık çığlığa denizin üzerine doğru kaçışmaya başladılar. Gülcivan, aklımdan geçenleri kolayca okuduğundan olsa gerek, geceyi yırtan sesimden ve heyecandan pek etkilenmiş görünmüyordu. Durun diye bağırışımı aldırmadan, eski iskeleyle yeni iskele arasını dört nala geçerek çayır başına doğru yoluna devam ederken, usulen ve nezaketen sordu. Söyle bakalım, neymiş bulduğun? Düşündükçe heyecandan içim içime sığmıyordu. Galiba İstanbul'un kayıp masalını bulmuştum. İsmigül, yani prenses öldüğünde Gökannem demişti ki, bir dakika en baştan anlatayım. Henüz 9 yaşındaydım ama hatırlıyorum. Her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Söylemiştim. Çok iyi bir belleğim vardır benim. Hani cenazeler camiden çıkınca evin önünden geçirilir ya. İşte prensesi de bizim apartmanın önünden geçirip öyle götürmüşlerdi mezarlığa. Biz terastaydık. Gökannem yavaş yavaş uzaklaşan cenaze arabasının arkasından bakarak Allah günahlarını affetsin diye mırıldanmıştı. Tam içeri gireceği sırada gözü bana ilişince telaşla önümde diz çöktü. Ah gülüm, burada mısın sen? Hiç ses çıkarmadın ama. Aslında ağlamıyordum ama nedense bir hıçkırık gibi çıktı sesim. Gökanne, insan ölünce ne olur? Bir yandan yüzümü okşarken ah diye içini çekti. Ah kızım. Dalgın bakışları bir sürü o pırıl pırıl havada iyice yakına gelen Haydarpaşa garına takıldı kaldı. İnsan ölünce masal olur gülüm, masal olur. Ama bazıları akılda kalır, bazıları unutulurlar.